Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 15. Ayrım. Polis arabasının içinde tam bir sessizlik vardı. Başkomiser yüzü bir karışık asık, kas katı oturuyordu arka koltukta. Muavini de yanında ağzını açmadan dışarıyı seyrediyordu. Güneşli'ye gidiyorlardı. Çoban Çeşme mevkiine. Son telsiz bağlantısında Memur İlhan onları oradaki İhsan'ın kahvesinde beklediğini bildirmişti. Kahveyi kısa bir arama ile buldular. O ana kadar da arabanın içinde kimse konuşmadı. Kahvenin önünde arabayı kullanan sivil polis de dahil 3 adam indiler. Fikret kapıyı sertçe açarak içeri girdi. İlhan camı yağan yağmurdan kirlenmiş vitrinin önündeki masalardan birinde tek başına oturuyordu. Fikret yanına yaklaşarak sertçe adamına sordu. Nerede o it? Arkada efendim. Arkadaşlarıyla okey oynuyor. Göster bana. İlhan arka masalardan birindeki dörtlü grubu işaret etti. Şu kel kafalı, başını usturayla tıraş etmiş, omzuna siyah palto atmış olanı. Başkomiser hemen gösterilen masaya doğru seyirtti. Üç adamı da peşlerinden yürüdüler. Fikret tam masanın önüne gelince gök gürültüsü gibi haykırdı. Ulan! Hanginiz İbo denen hergilesiniz? Kesif sigara dumanıyla kaplı kahvedeki uğultu birden Fikret'in narasıyla kesiliverdi. Başlar pervasızca bağıran yabancıya çevrildi. Zaten burası ufak bir semt kahvesiydi ve genellikle yabancılar pek uğramadığı gibi sevilmezdi de. İbo gerilerek yanı başında durup bağıran yabancıya bir göz attı. Şimdiye kadar hiç kimse ona kendi çöplüğünde böyle bağırmamıştı. Ve bağıramazdı da. Bunlar sıradan kabadayıya benzemiyorlardı. Ara sıra çekiştiği Topal Musa'nın adamları da olamazdı. Polis olduklarını hemen anladı. Ama kavrayamadığı şey durup dururken kendisinden ne istedikleriydi. Gerçi bundan evvel de başı bir iki kere polisle belaya girmişti. Ama her seferinde babası hadiseyi örtbas etmesini bilmişti. İbo hafifçe iskemlesini itti. Ve yeniden Fikret'e alıcı gözüyle bir baktı. Hop dedik. Dur bakalım aslanım. Bu ne miç mitap? Biraz ayıp olmuyor mu? Fikret de aşağılayıcı bir bakışla baştan aşağı delikanlıyı süzdü. O İbne sen misin yoksa? Çevresinde tahrik edilmeye alışık olmayan İbo, ani bir hareketle elini arka cebine atarak elini bir sustalayı maharetle çekip çıkardı. Fikret de böyle hareket bekliyordu zaten. Aynı anda okkalı bir Osmanlı şamarını delikanlının yüzüne çarpıverdi. İbo sandalyesiyle beraber yere devrildi. Omuzlarına attığı paltosu kaymış, etrafında yarattığı raconu bir anda sıfıra inmişti. Fakat büyük bir çeviklikle toparlanıp, yay gibi dizlerinin üzerinde gerilerek sıçradı ve ayağa kalktı. Aynı saniyede kahvenin içindeki sessizliği, sustalığı çeliğin düğmesine basılmasıyla hasıl olan metal vınlaması kapladı. İbo hırlamaya başlamıştı.
Seni gidi orospu çocuğu. Polis olmakla kendini bir bok mu sanıyorsun yani? Şimdi seni doğduğuna pişman edeceğim. Derini yüzeceğim pis herif. Kime tokat attığını anlayacaksın ama geç olacak. Ulan İbne, at o elindeki bıçağı ve derhal polise teslim ol. Yoksa seni görev başındaki polise silahla mukavemetten dolayı tutuklarım.
Başkomiserin arkasındaki polisler birden işin ciddiyetini anlayınca silahlarına el atmak istediler. Ama muavin yurda dön onları bir el hareketiyle önledi. Fikret'in yakın dövüşte ne denli mahir olduğunu bilirdi. Ayrıca amirinin küfürlü konuşmasını yaşadığı gerginliğe ve bir semt kabadayısının siyasi torpili nedeniyle polise meydan okumasından kaynaklandığını çok iyi biliyordu. Kılı bile kıpırdamadı muavininin. Başkomiserinin böyle vartaları nasıl kolaylıkla atlattığına çok şahit olmuştu. Fikret'in arkasındaki polisler durarak bekledi. Kahvedeki müşteriler de masalarından fırlayarak kenara köşeye kaçışmışlardı. Ortalık tenhalaşmış, adeta iki adamın kapışması için alan yaratılmıştı. İbo'nun şöhreti yaygındı ve elindeki sustalıyı cidden maharetle kullanırdı. Semtte o sustalıdan ufak tefek de olsa kısmetini almış çok insan vardı. Saçları usturayla kazınmış kabadayı bir adım geri attı.
Hadi, dedi. Kıçın sıkıyorsa gel de tutukla beni. Günah benden gitti Kelsican. Kendin kaşındın. Babana güvenip seni tutuklamayacağımı mı sandın yoksa?
İbo'nun kızgınlığı her geçen saniye biraz daha artıyordu. Bu polisin durup dururken neden kendisine hakaret ettiğini ve saldırganlaştığını anlamamıştı henüz. Fakat kendi çöplüğünde durmadan raconunu bozuyor ve onu aşağılıyordu. Buna dayanamazdı. Tüm iradesini kaybetti. Birden sustalıyı kavradığı elini esaslı bir saldırı hamlesiyle aşağıdan yukarıya doğru savurdu. Fikret'in yerine bir başkası olsa böyle bitirici bir hamleden muhtemelen kaçamazdı. Ama başkomiser boksörlerin eskivi gibi rahat bir bel hareketiyle önce darbeden kaçıp aynı zamanda sağ yumruğunu müthiş bir hızla saldırganın burnuna indirdi. Yumruk öyle şiddetli hedefinde patlamıştı ki kırılan burun kemiğinin çıkardığı sesi o an kahvede bulunan herkes duydu. İbo bir an yerinde sallandı ve burnundan oluk gibi kanlar akarken ikinci kere yere serildi. Ama bu defa ayağa kalkma şansı yoktu artık. Fikret arkasındaki adamlara dönerek "Kelepçeleyip arabaya atın bu iti," diye homurdandı. "Polise silahla karşı koymaktan tutukludur." Kahvede derin bir sessizlik oldu. Aslında şahit oldukları bu çatışmayı gönülden kutlamak ve alkışlamak isteyen çok müşteri vardı. Ama tecrübeleri onlara engel olmuştu. 2-3 gün sonra İbo'nun bir şekilde yakayı sıyırıp yine buraya dönmesinden korkuyorlardı. O zaman İbo'nun alkış tutanlarla görecek ciddi bir hesabı olabilirdi. İlhan yerde yarı baygın yatan adamın bileklerine kelepçeyi geçirdi. Gömleğinin yakasından tuttuğu gibi İbo'yu haşim bir şekilde ayağa kaldırdı. Kabadayı'nın yürüyecek mecali yoktu. Ayakları birbirine dolanıyor, düşecek gibi oluyordu. Kahvedekiler polislere çıkmaları için yol açmışlardı. Hep beraber dışarıya çıktılar. Memur İlhan, İbo'yu ite kaka arabanın arka koltuklarına oturttu. Diğerleri de arabaya sıkışmışlardı. Asayiş şubesinin arabası hareket etti. İbo'nun burnundan akan kan hafiflemişti. Ama kırılan burun kemiği müthiş sızlıyordu ve henüz tam olarak kendine de gelememişti. Araba E5'e çıkan kavşağa yaklaştığı sırada biraz daha toparlanan kabadayı inlemekli bir sesle homurdandı. "Beni niçin tutukladığınızı bilmek hakkım. Suçum nedir?" Tam yanında oturan Fikret sırıttı. "Söyledim ya, görev başındaki polise silahla mukavemet." Fakat İbo hiç de aptal biri değildi. Beyni berraklaştıkça işin içinde bir numara olduğunu anlamaya başlamıştı. Hafifçe yutkundu. 3-4 kere polisle sürtüşmesi olmuştu fil hakika. Ama hiçbirinde polisin tutumu bu kadar sert ve kaba olmamıştı. Yanındaki adam adeta hınç ve kin kusuyordu. Sanki eski olayların polis adına intikamını almak için saldırmış gibiydi kendisine. Üstelik onu hiç tanımıyordu. Yanındakileri de. Bir an içini bir korku kapladı. Yoksa kendisini tenha bir yere götürüp öldürüsüye dövecekler miydi? Daha da kötüsü, bir kazaya kurban gitmiş gibi leşini yol ortasına da atabilirlerdi. Ama araba biraz daha mesafe alınca, polisin eskisi kadar serazat davranamadığını hatırladı. Kendi ihlal ettiği yasaların şimdi kendisinden yana olmasını istiyordu. Bir süre daha bekledikten sonra mırıldandı. "Avukatımla görüşmek istiyorum." Arabadaki polisler gülüştüler. Niye güldüklerini anlayamadı İbo. Fikret başını ona çevirerek yüzüne tükürür gibi söylendi. "Kasiktir olan ipne. Ne avukatı? Senin gibi ne ediyor belirsiz adamın avukatı mı olurmuş? Dilini kıçına sok da otur oturduğun yerde." İbo bir kere daha titredi elinde olmadan. Bu adamların niyetini hala anlayamamıştı. Bu defa yalvarır gibi sordu. "Ne istiyorsunuz benden? Size ne kötülüğüm dokundu?" "Bize kötülüğün mü? Ulan ne hıyarın tekisin sen? Bize ne kötülüğün dokunabilir ki? Her şeyi itiraf etmeni istiyoruz. Aksi halde dayaktan geberip gideceksin." Korkudan kafası tam çalışmıyordu İbo'nun. Ama duyduğu kelimeler arasındaki itiraf lafı dikkatini çekmişti. "Ne itirafı?" diye sordu. "Bize keskinlerin çocuğunu nasıl kaçırdığını anlatacaksın." İbo bön bön yanında oturan Fikret'e baktı. Göz kapaklarını tam açıp kapatamıyordu. Kırık kemiğinin sızısıysa müthiş canını yakıyordu. Ayrıca sık sık ağzına genzinden dolan bir kan sızıntısı vardı ve devamlı tükürmek ihtiyacı duyuyordu. Tüküremediği için de kendi kanını yutmak zorunda kalıyordu. Önce komiserin ne dediğini pek anlayamamıştı. "Kimin çocuğu?" diye sordu. "Bırak şimdi bu ayakları, yemezler. Senin yerinde olsam hemen bülbül gibi şakımaya başlardım. Şubenin sorgulama odasına aldığımızda yalnız burun kemiğin değil, vücudunda kırılmadık tek bir kemik kalmayacak. Tam bir bok çuvalına döneceksin." "Abi etme eyleme. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamıyorum."
Kes ulan Teres. Kaçırdığın çocuktan haberin yok mu yani?
İbo, polislerin kimi kastettiğini biraz geç de olsa anlamıştı. Tüyleri diken diken oldu. Bu yavuklusu Olcay'ın çalıştığı okuldan kaçırılan çocuğun meselesiydi. Ama aklını almadığı nokta o çocukla aralarında polisin nasıl bir bağ kurduğuydu. Birden beynindeki jeton düştü. Bu olsa olsa Olcay denen o kaltığın marifeti olabilirdi. Başka kimsenin değil. Sırf çamur atmak, leke sürmek, polisler tarafından süründürülmek için kendisine iftira atmış, adını vermiş olmalıydı. Yoksa kendisiyle Levent'te oturan yüzünü bile görmediği o sanayici arasında nasıl bir bağ kurabilirdi polis?
Ulan orospu Olcay, yaktın beni!
Diye inledi. Fikret keyifle sırıtırken,
suçunu itiraf mı ediyorsun?
Dedi.
Ne itirafı be abi? Anlamıyorsun meseleyi. Adımı size o kaltak ispiyonladı değil mi? Bir de ona gönül vermiş adam gibi bir karı sanmıştık. Görüyorsun değil mi ne bok yediğini? Hayatımızla oynuyor. Ama anam avradım olsun. Şu işten yakayı bir sıyırayım. Gösteririm ona dünyanın kaç bucak olduğunu.
Höst, ağır ol bakalım. Seni o kız ihbar etmedi. Adından bile bahsetmedi hergele.
İbo yeniden şaşırmıştı. Ağzına biriken salyalı kanları güçlükle yutmaya çalışırken "Etmedi mi?" diye mırıldandı hayretle.
"Etmedi tabii."
Adamın şaşkınlığı daha da artmıştı.
"E peki o halde benden ne istiyorsunuz? Neden beni tutukladınız?"
"Hala kafan basmıyor mu? Parmak izlerin tuttu."
"Ne parmak izi?"
"Gönderdiğin mektuptaki parmak izlerin. Laboratuvarımızda inceledik. Uzmanlarımız o parmak izlerinin sana ait olduğunu ispatladılar."
"Ayağının altını öpeyim abi. Ben kimseye mektup falan yazmadım. O aileyi uzaktan yakından tanımam bile. İnanın bana, o boktan işe en ufak bir dahilim yok."
Fikret meslek yaşamında yüzlerce kişiyi sorguya çekmişti bugüne dek. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini sorgulamanın daha ilk başlarında anlardı. İster istemez kaşları çatıldı. Babasına güvenen bu çapsız kabadayının da doğru söylediğini sezinlemişti. Kapıldığı panikten, şaşkınlığından çıkarıyordu bu sonucu. Gerçi gerçek suçlular da daima önce inkara kalkışırlardı. Ama çok iyi rol yapmıyorlarsa bu farkı anlamak her zaman kolay olurdu Fikret için. Yine de biraz daha ısrar etti.
"Ulan İbne! Sana mı ineceğim yoksa laboratuvarın verilerine mi?"
"Etme abi. Bir hata yapıyorsunuz. Ona aklım ermez. Ama ben masumum. Tamam. Ufak tefek densizliklerim olmuştur. Kabul ediyorum. Ama ben öyle rezilane işlere kalkışan biri değilim. Ufacık bir bebeği kaçıracağımı nasıl düşünebilirsiniz? Ben Anadolu çocuğuyum. Kan davası hariç ufak çocuk kaçırmak törelerimize aykırıdır."
Fikret biraz daha sıkıştırdı.
"Hadi ulan. Sen onu kavuğuma anlat. Paranın kokusunu sezince senin gibi bok soyları her türlü rezilliği yapar."
"Abi ayıp ediyorsun ama. Ben zaten varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Babam..."
"Başlatma ulan şimdi babandan."
İbo yaptığı hatayı anlamış gibi hemen sustu. Polis arabası E5'e çıkış noktasına gelmişti o an. Başkomiser ani bir kararla arabayı süren memura seslendi.
"Şu arabayı kenara çek de şu pisliği def edelim. Varlığı midemi bulandırıyor."
Muavin yurda dön, irkilerek amire dönüp baktı.
"Bırakacak mıyız efendim? Şubeye götürmeyelim mi?"
"Gerek yok," dedi Fikret.
"Öğreneceğimi öğrendim."
İbo'nun kan gölüne dönmüş yüzü birden ışıldamaya başlamıştı. Yakayı bu kadar çabuk kurtaracağını hiç sanmıyordu. Hatta bir ara bunun polislerin yeni bir numarası sandı. Ama başkomiser diye hitap ettikleri şahıs ciddiye benziyordu.
"Çözün şu itin kelepçelerini,"
diye emretti. İlhan uzanıp kelepçeleri çıkardı. Fikret İbo'yu hafifçe arabadan itti.
"Ulan rezil, yeni bir vukuatını işitirsem alim Allah oraya gelir, bu sefer seni sokağın ortasında eşek sudan gelinceye kadar döverim. Hem senin o güvendiğin kıçı kırık baban, hem de Ankara'daki dostları seni elimden kurtaramaz. Anladın mı beni?"
Neredeyse sevinçten havalara sıçrayacak olan İbo, burnunun kırık kemiğin acısını tutarak
"Anladım komiserim,"
diye diye mırıldandı. Unutma, bana başkomiserim diye hitap edeceksin. Neymiş?
İbo hafif bir baş reveransıyla,
unutmam efendim, size başkomiserim diye hitap edeceğim, dedi.
Hah şöyle. Arabanın kapısını örten Fikret, şoför mahallindeki polise,
şubeye çek, dönüyoruz, dedi.
Ama içi hiç de rahat değildi. Listesindeki şüphelilerden biri nazarında yakayı sıyırmıştı. Doktor Muammer Bozok, o akşam saat 6 sularında, görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki odasından evine dönmek üzere çıktı. Fakülte bahçesine park ettiği ufak Honda'sına binerek, Levent'teki evine bir an önce ulaşmak üzere trafiğin kalabalığına karıştı. Henüz 1,5 yıllık doçentti ve önünde uzun bir çalışma hayatı uzanıyordu. Gerçi mesleğini severdi ama zaman zaman niye böyle yıpratıcı ve yorucu bir kariyere girdim diye de düşündüğü oluyordu. Çalışma hayatı ona yeterince eğlenme ve dinlenme şansı tanımıyordu. Sosyal yaşamı her geçen gün biraz daha azalıyor ve tatminsizliği artıyordu. Tabii bir de yaşamında hayatı paylaşacağı kimsenin olmamasıydı. Yol boyunca dikkatini trafik keşmekeşine yoğunlaştırdı. Levent'e yaklaşırken hala ömrünün muhakemesini yapmakla meşguldü. İkisi doktor olan bir ailenin tek çocuğuydu. Annesi 10 sene önce sirozdan ölmüştü. Babası ise geçen yıl kalpten. Şimdi doğup büyüdüğü evde tek başına yaşıyordu. Kendini tıp ilmine vakfetmiş bir kadındı. Evine yaklaştığı sırada her zaman takip ettiği güzergahı kullandı yine. Keskin ailesinin villasının bulunduğu sokaktan aşağıya doğru kayarken bakışları bir an o eve takıldı. Kaçırılan ufak çocuğu anımsadı. Gayri ihtiyari başını biraz eğerek evi bir daha inceledi. Üst katın bütün ışıkları sönüktü. Alt kat ise pırıl pırıl aydınlıktı. Artık kapı önünde bekleşen medya mensuplarından eser yoktu. İçi burkuldu birden. Küçücük bir çocuğun para uğruna kaçırılmasını hafsalası bir türlü almıyordu. İnanılmaz bir vahşet olarak geliyordu genç kadına. Tanımadığı ufak Alp'i bir türlü atamıyordu aklından. Evin önünden her geçişinde sarı saçlı, biraz yaşına göre kilolu çocuk, kaçırılma anındaki görüntüsüyle canlanıyordu gözlerinin önünde. Sağa dönüp yuvanın bulunduğu sokağa saptı. Sonra kendi sokağına girip yavaşladı. Bu gece nasılsa kapısının önünde Honda'yı park edebileceği boş bir yer bulabilmişti. Kapısını açıp evine girdi. Yalnız yaşam onu fazla ürkütmüyordu. Ama yaşlı babasının da ölümünden sonra evde daha bir tedirginlik hissine kapılıyordu. Işıkları yaktı. Soyunmak üzere üst kattaki yatak odasına çıktı. Titiz ve derli toplu bir kadındı doktor. Soyundu. Sırtına rahat ev elbisesini geçirerek elini yüzünü yıkamak için lavaboya geçti. Ufak bir kase yoğurt ve lifli kepek ekmeği ile potasyum ihtiva eden bir adet muzunu yedikten sonra çalışma odasına geçecek, kendisine bir fincan kahve hazırlayarak yine çalışacaktı. Bu akşamları hemen hemen değişmeyen bütün hayatının bir parçasıydı. Ama banyoda ellerini yıkayıp yüzünü gözünü havluyla kurularken nazarları kendi suratına takıldı. İçinde garip bazı duyguların adeta isyan halinde kabardığını duyumsadı. Filatol aynadaki görüntüsüne bir daha baktı. 33 yaşındaydı ve oldukça güzel bir kadındı. Tabii kızıl saçları, yeşil gözleri, ince ve ufak burnu, dolgun dudakları ile erkeklerin nefeslerini kestiğini çok iyi biliyordu. Ama bugüne kadar hayatına hala doğru dürüst bir erkek girmemişti. Yüzüne doğru götürdüğü havlu havada kaldı. Günün yorgunluğunu taşıyan güzel yüzüne bakarken suratından süzülen suları kurulayamadı bir türlü. Neden böyleydi acaba? Neden hayatına şimdiye kadar uygun bir erkek girmemişti? Çalışma ritmi, zamansızlık ya da işin ağırlığı mıydı tek sebep? Belki de hepsi ya da hiçbiri. Ama önemli olan artık yaşamında bir değişiklik istediği gerçeğiydi. Aynaya biraz daha yaklaştı. O güzel gözlerinin yanlarında hafif de olsa kırışıklıklar yer etmeye başlamıştı bile. Yaşı ilerliyordu. Fırsat mı çıkmamıştı hiç? Hayır. Hala etrafında pervane gibi dönen, ona evlenme teklifi eden ya da arkadaşlık kurmak isteyen bir sürü insan vardı. Dokunulmaz bir zırha bürünerek kaçan insan kendisiydi. Korkuyordu. Ama neden? Belki de mutsuz bir evlilikleri olan ana ve babasıydı tek sebep. Evliliğin tüm aksayan yanlarını kendi ebeveyninde görmüştü. Sonra birden hareketlenerek yüzünü havluyla kuruladı ve beynindeki sorulardan uzaklaşmak istercesine banyonun ışığını söndürüp alt kata, mutfağa indi. Yalnız yaşamanın bir sıkıntısı da buydu. Bütün bir gece boyunca yanında konuşacak, dertleşecek kimsenin bulunmaması. Ufak bir tepsiye, yoğurt kasesini, tek ince dilim kepekli ekmeğini ve muzunu alarak salona geçti. Koltuklardan birine oturarak yemeye başladı. O an hakkına bu sabah ziyaretine gelen iki polis memuru geldi. Başkomiser cidden zeki bir adama benziyordu. Eli Muammer adının hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanıldığını unutarak gösterdiği şaşkınlık görülmeye değerdi doğrusu. Başkomiser hem zeki hem de havalı bir adamdı doğrusu. Ayrıca şaşkınlığını gizleme ihtiyacını da duymamıştı. Bu tespitinden sonra gayri ihtiyari gülümsedi. Kolay kolay kimselere bu payeleri vermezdi. Adam gerçekten dikkatini çekmişti. Ama başkomiserle o kadar ilgilenmek bile çelik zırhının bürünmesine mani olmadı. Adamı küçümsedi. Alt tarafı o bir polis memuruydu. Rütbesi ne olursa olsun. Zeki olabilirdi. Ama düzeyi, kültür seviyesi, entelektüel vasatı ona ilgi duymasına engeldi. Bu sadece beyninin isyanıydı. Yemeği bitince kucağındaki tepsiyi masanın üzerine bıraktı ve perdeleri aralayarak 3-4 gün evvelki kamyonetin durduğu yere baktı. Şimdi onun yerinde komşusunun Land Rover Jeep'i duruyordu. Bir an hayale daldı. Başkomiser gitmek üzereyken ettiği lafı anımsadı. Çok anlamsız bir kelamda bulunmuş, adamcağızı ümitlendirmişti. Sanki o iki adamdan birini tanıdığını söylemişti. Doğruydu. O adam beyninde birini çağrıştırıyordu. Ama kimi? Anımsayamadığı sürece polise böyle laf etmemeliydi. Alnını soğuk cama dayadı. Bir süre boş nazarlarla karanlık sokağa baktı. Hafızasını çalıştırıyor ama hiçbir şey hatırlamıyordu. Bulması adeta olanaksızdı. Her gün o kadar çok insanla karşılaşıyordu ki çıkarması mucizelere kalmıştı. Belki de yanılıyordu. Bu sadece yorgun beyninin kendisine oynadığı bir oyundu. Fazla düşünmedi. Camın önünden ayrıldı. Alt katın ışıklarını söndürdü ve çalışma odasına çıktı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 149. Devamı 16. ayrımda.